Talat Paşa'nın İttihat ve Terakki'nin 1 Kasım 1918 tarihli son kongresinde konuşması. Dipnot vakit 9-12 Temmuz 1921 numara 1288-1290. İttihat ve Terakki'nin son kongresinde Alman ittifakına ve Harbi Umumi'ye giriş sebep ve suretimiz hakkında merhum Talat Paşa'nın beyanat ve izahatı. Alman ittifakının etkenleri. Meşrutiyet tarihinde ittifak siyaseti, Balkan Harbi'nden sonra Doğu vilayetleri meselesi, Doğu'da İngiliz-Alman rekabeti, Alman ittifakının yapılma şekli. 1918 senesi Ekim'indeydi. Umumi Harbin iki tarafını teşkil eden ihtilaf ve ittifak zümreleri, senelerden beri devam eden ve artık bir yıpratma mücadelesi hükmüne giren muharebenin nihayetine varmışlardı. Balkanlarda Bulgar cephesinin siyasi ve askeri sebepler altında birdenbire dağılması ile ittifak zümresinin harp cephesi delinmiş oldu. Harbi açan ve idare eden Rodos Lavov'un iktidar mevkiinden düşmesiyle Marinov'un kabine teşkil ettiği günden beri Bulgaristan'ın istikameti değişmiş olduğu zaten görülmüyor değildi. Fakat uzun bir harbin büsbütün tükenmek bilmez müşkülatıyla başları dönmüş olan Berlin ve İstanbul hükümetleri bunu vaktiyle keşif ve idrak edemediler. Yahut ettiler de çare bulamadıkları için bilmezlikten geldiler. Nihayet Bulgar hükümeti müttefiklerinden ayrılarak galip düşmandan barış istedi. Bundan sonra baş döndürücü bir süratle birbirini izleyen vakalar malumdur. Bulgarlar müzakerelere girişler ve her şartı kabul ederek ne olursa olsun bir mütareke yaptılar. Burada kırılan cepheyi tamir ederek Doğu müttefikinden ayrı düşen Almanya ve Avusturya'da Amerika reisi cumhuruna müracaatla barış talebinde bulundu. Büsbütün yalnız bir halde kalmış olan Türkiye, Suriye ve Irak'tan küçük Asya hudutlarına kadar yürümüş orduların güneyden, Bulgar barışıyla serbest kalamayan Makedonya ordusunun kuzeyden tazyiki altındaydı. Bu ümitsiz vaziyete yegane aydınlatıcı Wilson prensipleriydi. Bulgar bozgununun başlarında Berlin'den dönen ve Kafkas meselesini halletmiş olduğu için iftihar eden Talat Paşa'nın riyasetindeki harp kabinesi hemen istifasını verdi. Kabine teşkiline memur olan Tevfik Paşa Hazretleri bir müddet müzakereden sonra muvaffak olamayarak affını dilediklerinden İzzet Paşa Hazretleri'nin riyasetleri altında bir kabine teşekkür etti ve Mondros mütarekesiyle sona eren siyasi kanaat yol aldı. Son İttihat ve Terakki Kongresi. İşte bu keşmekeş devrindeydi ki İttihat ve Terakki Cemiyeti vilayetlerden alelacele alınan delegelik seçimleriyle merkezde mevcut müesseselerden ve erkandan istifade ederek bir kongre yapmış idi. Kongre Kasım'ın ilk günlerinde toplanarak 4-5 celsede müzakerelerini tamamlamış ve cemiyetin faaliyetini tatile ve teceddüt fırkası namıyla sinesinde teşekkür eden heyeti varis olarak kabule karar vermişti. Kongrenin ilk açılışında reisi umumi sıfatıyla Talat Paşa riyaset ederek celseyi açtı. Talat Paşa uzun bir nutuk irade ederek harbin sebeplerini ve harbi esnasında ortaya çıkan meseleleri söz konusu ettikten sonra istifasını tebliğ ederek riyaset mevkiini terk etti. Riyasete kısa bir münakaşadan sonra yine Talat Paşa'nın teklifiyle İsmail Can Bulat Bey seçildi. Kongrenin diğer müzakerelerini ve neticelerini burada söz konusu edecek değilim. Yalnız Talat Paşa'nın ilk beyanatını mümkün olduğu kadar aslına sadık kalmaya çalışarak nakil ve hikaye edeceğim. Kongrenin ilk açılışı. Kongre açıldığı dakikada kırmızı konağın büyük salonu mırıltılar içindeydi. Gerek salonda gerek yandaki odalarda hararetli hususi münakaşaların bakiyesi uçuşuyordu. Talat Paşa pek tanınmış olan simasına derin bir yorgunluk nişanesiyle riyaset sandalyesine oturdu. Etrafı umumi bir sükun kapladı. Herkes mühim dakikanın geldiğini hissetmiş idi. Meclisin açılışını tebliğ ile önündeki çıngırağı çalar çalmaz Mithat Şükrü Bey gelenlerin tayinini talep etti. Talat Paşa biraz lakayt bir tavırla birkaç isim söyledi. Sonra kararlı bir sesle söze başladı. Saatlerce süren uzun beyanatını hep böyle sakin, heyecansız bir sesle devam ettirdi. Talat Paşa'nın beyanatı. Talat Paşa'nın bu beyanatı evvelen meşrutiyet tarihinin harici siyaset noktasından bir özetiyle başlıyor, Alman ittifakı fikrini kökleştiren etkenleri sırasıyla gösterdikten sonra Umumi Harbin ilanı dakikasındaki siyasi vaziyeti anlatıyordu. Meşrutiyetin ilanından Balkan Muharebesi'nin sonuna kadar olan devirde, evvelen İngiliz siyasetine karşı gösterilen hararetli eğilimi, sonra yavaş yavaş iki tarafın emelleri arasında gittikçe billurlaşan farkların uyandırdığı tereddütleri, pek kısa bir halde hatırlattıktan sonra Talat Paşa asıl muharebesini takip eden devre geçti. Bilirsiniz ki dedi, Balkan Muharebesi sonlarına doğru iş başına geçen merhum Mahmut Şevket Paşa kabinesi zamanında, eski sadrazam merhum Hakkı Paşa fevkalade memuriyetle Londra'ya gönderilmişti. Hakkı Paşa'nın vazifesi İngiltere ile Türkiye arasında ihtilafa sebep olan bütün meseleler üzerinde genel, kat'i bir anlaşma yapmak, İngiliz-Türk münasebetlerine ve bu suretle bütün Türkiye mukadderatına tesir eden anlaşmazlıkları kökünden kaldırmaktı. İngiltere ile böyle genel hatlar üzerinde esaslı bir anlaşma yapılınca aynı teşebbüs Fransız kabinesi nezdinde de icra olunacaktı. Rusya'nın bir notası. Tam böyle bir zamanda Rusya Babali'ye pek şiddetli bir nota verdi. Balkan Muharebesi'ne henüz çıkmış idik. Türkiye'nin zaafı hatta can çekiştiği iddiaları bütün Avrupa'yı doldurmuştu. Rusya da bu fırsattan istifade ederek Berlin Anlaşması'nın Doğu vilayetlerine ait olan maddelerinin tatbikini ısrarla talep ediyordu. Berlin Anlaşması'nın hemen her maddesine birkaç defa hançer vurulmuş, hatta bunlardan birçoğu Rusya'nın desteğiyle yapılmış iken, iler tutar yeri kalmayan bu anlaşma, zayıf zamanımızda yine bize karşı bir tecavüz meselesi olabilmekten kurtulamamış idi. Rusya'nın bu vakitsiz talepleri üzerine Babali tabii ve haklı olarak telaşa düştü. Bir taraftan İstanbul'daki büyük devletlerin sefirleriyle görüşerek meseleyi müzakere etmekle beraber Hakkı Paşa'ya da Londra'da Doğu vilayetleri islahatı hakkında bir anlaşma yapmak için talimat verdi. Doğu vilayetleri müfettişleri meselesi. Berlin Anlaşması icabınca Doğu vilayetlerinde Türk hakimiyetinin bekası İngiltere tarafından temin edilmişti. Hakkı Paşa bu esastan hareket ederek Doğu vilayetlerinde İngiliz ıslahat müfettişleri istihdamını Londra kabinesiyle kararlaştırmaya muvaffak oldu. Hatta bu hizmete tayin edilecek İngiliz memurlarından bir ikisinin isimleri bile belli olmuş gibiydi. Bu anlaşma sayesinde Rus notasının suya düşeceğini anlayan Petersburg kabinesi derhal Londra'da nüfuz icrasına koyuldu ve ne yazık ki bunda muvaffak oldu. İngiltere yavaş yavaş bütün muvafakatlerini geri aldı ve Doğu vilayetleri İslahat Müfettişlikleri projesi Petersburg'dan esen kuvvetli bir kasırganın önünde Thames sularına düşüp battı. Babali şu suretle İngiliz anlaşmasına kat'i surette ümit kesmek zaruretine kaldığı zaman da Alman siyaseti bilakis Osmanlı hükümetine faydalı olmaya çalışıyordu. Rus notası vesilesiyle fikirlerine müracaat edilen yabancı seferler arasında yalnız Alman sefiri hiç olmazsa manen Türk davasına destek göstermiş, bize münasebeti kesmeye, harbe sebep olmamak şartıyla mukavemet tavsiye ederek siyasi faaliyetimizi gayrete getirmiş idi. Diğer bütün sefirler Rus taleplerine boyun eğmek lüzumunda müttefik idiler. Londra müzakerelerinin neticesizliğine rağmen hükümet Rusya'yı müzakereye sevk edebilecek tedbirleri aldı ve Almanya'nın manevi desteği sayesinde Doğu vilayetleri meselesini acil bir ihtilaf vesilesi olmaktan çıkararak genel ıslahat meseleleri arasına dahil etmek çaresini buldu. İşte bu suretle Babali'nin siyasetinde İngiliz'den ziyade Almanya'ya yönelik bir istikamet kuvvet bulmuş oldu. İlk Alman İttifak Teşebbüsü. Doğu vilayetleri meselesinin müzakeresi esnasında Alman sefaretiyle icra edilen konuşmalar arasında tarafımızdan gayri resmi bir surette ittifak için fikirleri yoklanmıştı. Balkanlar dengesinin aleyhimize bozulduğundan beri ittifaksız, desteksiz yaşamak imkanı olmadığına kanaat hasıl edilerek herhangi bir ittifakı aramak için zaten karar verilmişti. Lakin Berlin kabinesi yoklamamızdan haberdar olunca buradaki sefirler kadar hararetli bulunmadı ve bize henüz bir ittifaktan bahsolacak surette Türkiye'de müesses bir kudret ortaya çıkmış değildir. Böyle bir ittifak ihtimalden uzak olmamakla beraber ancak münasip zamanda düşünülebilir yolundaki kaçamaklı bir cevap verdi. Zaten bütün ittifak teşebbüsleri bu düşünce önünde neticesiz kalıyordu. Biz kuvvetli olmadığımız için müttefik arıyorduk. Halbuki ittifakına talip olduğumuz devletler kuvvetli müttefik istiyorlardı. İttifakın yapılması. 1914 senesi yazında Alman sefareti bize bu mesele hakkında yeni bir tebliğde bulundu. Vaktiyle tarafımızdan vaki olan teşebbüsü hatırlatarak Berlin kabinesinin şimdi bu yolda bir ittifak müzakeresini mümkün saymakta olduğunu bildirdi. Arada geçen müddet zarfında Babali'nin siyasetinde yeni bir değişiklik vukua gelmemişti. Dolayısıyla bu yolda bir tekliften memnun olmamak için hiçbir sebep gösteremedik ve memnuniyetle ittifak müzakeresine giriştik. Başlıca esaslar üzerine kolaylıkla anlaşılarak bir ittifak projesi kararlaştırıldı ve iki tarafça parafe edildi. İşte bunu müteakip Saraybosna cinayeti ve Avusturya-Sırbistan ihtilafı ortaya çıktı. O zaman anladık ki evvelce teklifimize karşı çekingen davranan Almanya'nın şimdi böyle kendiliğinden ittifaka talip görülmesi harbin zaruri bir surette yaklaştığını hissetmesinden ileri gelmişti. Bununla beraber bunu da tabii gördük. Çünkü bulunduğumuz zaaf ve ihtiyaç halinde büyük bir devletin bizden göreceği bir istifade olmaksızın ittifakımızı kabul etmesi ve bize destek vermesi bittabii mümkün olamazdı. Vukuat süratle devam etti. Avusturya Sırp ihtilafı hemen genel bir Avrupa meselesi şeklini aldı ve Sırbistan'a ilan edilen harp Rusya'yı ve müttefiklerini sürükleyerek umumi harp patladığı zaman biz elimizdeki ittifakatname ile ortadaki engamenin karşısında kalmış bulunuyorduk. Baba Ali muharipler karşısında. İki tarafın talepleri. Dreadnoughtlarımıza el konulması. Göben ve Breslau. Kapitülasyonların kaldırılması. Sofya ve Bükreş müzakereleri, Karadeniz vakası. Harbin ilanı dakikasına itibaren Baba Ali iki muharip tarafın başlıca siyasi temsilcileri karşısında gayet nazik bir mevkide kalmıştı. Alman ve Avusturya sefirleri hemen her gün ellerinde daha yeni imzalanmış ittifak anlaşması olduğu halde hariciye nezaretine geliyorlar. Bize harbe ne vakit gireceksiniz, imzanızın hükmü ne vakit görülecek, ittifak anlaşması ne olacak diye soruyorlardı. Buna karşı mesela İtalya'nın da taahhüdünü yerine getirmediğinden yahut Belçika teminat anlaşmasının bizzat Almanlar tarafından kağıt paçavrası kabul edildiğinden bahsetmek mümkündü. Fakat böyle bir hareket anlaşmayı bozmak olacaktı. Bu kadar zaman aradığımız ittifakı bulduğumuz dakikada bozmakla artık dost ve düşman kimse tarafından itimat edilmemek vaziyetinde kalacaktık. Bunun için cevabımızı başka bir şekilde sokmak, harbin pek aşikar olan tehlikesinden kendimizi korumakla beraber anlaşmamıza riayetkar görünmek mecburiyetindeydik. Bulgaristan vaziyeti meselesi. Alman ve Avusturya sefirlerinin taleplerine karşılık bulduğumuz cevap şu idi. Türkiye taahhütlerine sadıktır ve daima onlara riayet etmek ister. Bugünkü umumi harpte Almanların karşısında Ruslar vardır ki zararlılardan biri, Türk İmparatorluğu'nun yok olmasını esas siyaset olarak kabul etmişlerdir. Türkiye harbe müdahale etmeyi yalnız bir taahhüt meselesi değil, bizzat mübrem bir vazife sayar. Şu kadar ki Rusya'ya birçok bağla bağlı bulunan Bulgaristan'ın vaziyeti ortaya çıkmadıkça, Türkiye'nin harbe girmesi kimseye bir faydası olmadan kendisini ağır surette zarara sokması demek olacaktır. Balkan Harbi'nden sonra Bulgaristan'la teessüs eden bu hudut, bütün değişiklik ve düzeltmelere rağmen İstanbul'u büsbütün taarruzdan korunmuş bulunduracak bir şekilde sokulamamıştır. Türkiye harbe girdiği gün Bulgaristan diğer tarafın lehine muharebeye teşebbüs edecek olursa, Türk payitahtı müthiş bir istila tehlikesi altında kalacak ve Almanya, Avusturya İstanbul'u istiladan ve Türkiye'yi yok olmaktan kurtaramayacaktır. İkinci Balkan Muharebesi'nden beri Rus siyasetinden uzaklaşmış görünen umumi harbin ilk sebebi ve Rusya'nın başlıca himaye ettiği Sırbistan'a karşı derin ve haklı bir öfke ve düşmanlık besleyen Bulgaristan, ittifak zümresiyle yine harbe girerse o vakit Türkiye'de bütün kuvvetiyle ittifak cephesinde mevki tutacaktır. Oldukça mahirane düzenlenmiş olan bu cevaplar Alman ve Avusturya sefirlerinin taleplerini susturmamakla beraber vaziyeti koruyordu. Baba Ali bu suretle vakit kazanmaya, harbin cereyanını takibe, muhtelif siyaset değişikliklerini incelemeye vakit buluyordu. İhtilaf devletlerinin teklifleri. Harbe girişimizden evvel ihtilaf devletlerinin bize tarafsız kalmak için pek çok ve pek arzuya şayan tekliflerde bulundukları şayiası birçok defalar tekrar edilmiştir. Hakikat şudur ki harbin ilanından Karadeniz vakasına kadar geçen müddet zarfında doğrudan doğruya Rusya tarafından hiçbir teklife maruz kalmadık. İngiltere ve Fransa sefirleri birçok defalar muhtelif vesilelerle Baba Ali'ye tarafsızlığı kat'i surette muhafaza tavsiyesinde bulundular. Baba Ali'nin Almanya'ya eğilimini gösteren vakalar karşısında kaldıkları zamanlarda bile İngiliz ve Fransız temsilcilerinin bize edebildikleri yegane vaat, harbe girmediğimiz halde İngiltere ve Fransa'nın toprak bütünlüğümüzü temin ve Rusya'dan da aynı teminatı almayı üstleneceklerinden ibaret kalmıştı. Bundan başka türlü bir vaat ve taahhüt katiyen görülmüş ve vaki değildir. Toprak bütünlüğü taahhüdü Paris Anlaşması'ndan beri Avrupa'nın lisanında ve anlaşmalarda daima tekrar olunduğu halde hiçbir vakit fiilen tahakkuk ettirilememiş bir taahhüttür. Bunun için Baba Ali bittabi böyle bir vaat ile icra edilen teklife ciddi bir gözle bakamıyordu. Bugün vaat, taahhüt hatta imza edilen bir toprak bütünlüğü teminat anlaşmasının yarın harbin bitişinden sonra Rus ihtirasları karşısında hükümsüz kalmayacağını kim temin edebilirdi? Doğu vilayetleri meselesi de Rus arzusu karşısında bizi feda eden İngiltere'nin böyle bir ihtirasa karşı bizi müdafaa edeceğine ihtimal verilebilir miydi? Halbuki başka bir ihtirasa karşı müdafaa şöyle dursun, daha harbin ilanının akabinde İngiltere İngiliz tezgahlarında imal edilmiş olan Osmanlı evvel ve Reşadiye dreadnoughtlarımıza el koymakla bizi Adalar Denizi'nde mesela Yunan filosuna üstünlük imkanından mahrum etmiş oluyordu. Bütün protestolarımıza rağmen bu iki kıymet Tar Dreadnought'un elden kaçırılması gerek kamuoyunda ve gerek Baba Ali'de pek acı bir tesir husule getirmişti. Bu hadisede verilen teminatın altında gizlenen emellerin ve sırların bir alametini hissediyorduk. Tarafsızlığımız etrafında. Bununla beraber İtilaf devletleri bilhassa Boğazlar meselesinden dolayı tarafsızlığımızı temin edebilmeye çok ehemmiyet veriyorlardı. Bu arada Göben ve Breslau zırhlılarının Almanya'dan satın alınması meselesinde ve kezalik kapitülasyonların lağvını ilan ettiğimiz zamanlarda yalnız protesto ile yetinerek yine daima tarafsızlık talebinde bulunmalarından başka mana çıkaramazdı. Tabii zorlu bir düşmanın karşısında neticesi şüpheli büyük bir mücadeleye girmiş olan İtilaf devletleri en küçük bir kuvvetin bile aleyhlerinde hareketinden endişe ediyorlardı. Bunun için bizi harbe sokmaktan mümkün olduğu kadar geri durmak arzusundaydılar. Bizim düşüncemiz mümkün olduğu kadar vakit kazanmak, harbin alacağı şekle, Balkanlarda ortaya çıkacak vaziyete göre siyasi olarak imkan dairesinde her türlü menfaati temin ve elde etmek ve ancak ondan sonra muharebeye girmek hakkında bir karar vermekti. İlk harp vakaları Alman muzafferiyeti hakkında çok ümit veriyordu. Hatta 1. Marne Muharebesi'nden sonra bile burada başlıca askeri mütehassıslar Almanların mağlup olmayacağını muhakkak saymaktan geri durmuyorlardı. İtilaf devletleri Babali'nin siyasetinden haklı olarak kuşkulanıyorlardı. Alman askeri ıslah heyeti bütün İtilaf siyasi mahfillerini pirelendiriyorlardı. Göben ve Breslau'nun Yavuz ve Midilli isimleri altında Osmanlı donanmasına ilhak edildiği resmen ilan olduktan sonra bile Amiral Suchon ile Alman mürettebatının gemilerde kalmasına haklı olarak itiraz ediyorlardı. Babali pek çok defa İtilaf sefirlerinin müşkül soruları karşısında kalmıştır. Bununla beraber İtilaf diplomatları bu itirazları son hadde kadar götürmeyerek daima bizi tarafsızlığa döndürmek ve ikna gayretini güdüyorlardı. Bulgaristan'la müzakere. Almanya ve Avusturya sefirleri bizim devamlı olarak Bulgaristan'ın vaziyetini ileri sürerek müttefiklik vazifesini yerine getirmekle bahane göstermemizden kurtulmak için bir tecrübe yapmak istediler. Bize Sofya'da bir müzakere icrası teklifinde bulundular. Böyle bir teklifi şeklen reddetmek bir tabii mümkün değildi. O sırada Bulgaristan'da Rodoslavov kabinesi iktidar mevkiinde bulunuyor ve hariciye nezaretini de şahsen tanıdığımız Gennadiyev işgal ediyordu. Vekiller Meclisi'nde uzun uzadıya müzakereden sonra benimle Halil Bey'in Sofya'ya gitmemiz kararlaştırıldı. Sofya'da gerek başvekil Rodoslavov ve gerek hariciye nazırı Gennadiyev ile icra ettiğimiz müzakerelerde şunu anladık ki, vaziyetin anahtarı Sofya'da değil, Bükreş'tedir. İkinci Balkan Muharebesi'nde Sırplardan çok fenalık görmüş ve zafer semerlerini elinden kaçırmış olan Bulgaristan, Sırbistan aleyhine hareket etmeye hazır idi. Hatta Yunanistan'ın Sırplar lehinde müdahalesi ihtimali bile Sofya kabinesini korkutmuyordu. Avusturya ve Alman siyasetine fazlaca meyletmiş olan o zamanki Bulgar hükümeti, yalnız Romanya'nın arkadan bir darbe vurması endişesiyle kımıldayamıyordu. Romanya'dan gelecek darbenin Rus orduları tarafından kolayca teyit ve takviye edilebilmesi ihtimali o kadar ağır bir tehlikeydi ki, Bulgaristan'a buna karşı temin etmedikçe harbe sokma imkanı olamayacağını biz de teslim ettik.